Ayrım 6, sayfa 50. Başlıca felsefeler ve eğitime yansımaları. Eğitimin her felsefi yaklaşımdan etkilenmiş olması doğal bir sonuçtur. Bununla birlikte kimi kuram ya da felsefi yaklaşımların eğitim üzerinde daha etkili olduğu söylenebilir. Varış ve arkadaşları, parantez içinde 1994, eğitimi etkileyen felsefi yaklaşımları sistematik eğitim kuramları biçiminde işlemişlerdir. Genel bir ifadeyle bu anlayışa da bağlı kalarak Cevizci, parantez içinde 2012, Sönmez, parantez içinde 2012, Ergun, parantez içinde 2011, Tozlu'dan, parantez içinde 2003, yararlanarak eğitim süreç ve uygulamaları üzerinde daha etkili olan başlıca felsefi yaklaşımlar 5 temel grupta toplanmıştır. Başlıca sistematik eğitim kuramları ya da felsefi yaklaşımları idealist, parantez içinde klasik, realist, parantez içinde esasici, deneyici, liberal, yeniden yapılandırmacı, parantez içinde oluşturmacı, radikal pedagoji ve postmodern görüşler biçiminde sınıflandırılabilir. İdealist, klasik görüşler ve eğitime yansımaları. İdealist kavramını iki farklı boyutuyla tanımlamak gerekir. Öncelikle günlük yaşamda yaygın karşılığı ile idealizm, bir ülkeye adanmışlık anlamı taşır. Bu karşılığı ile bir amaç için özveriyle uğraş verme, bütünüyle adanma karşılığında kullanılır. Örneğin, idealist öğretmen derken, kendini öğrencilerinin başarısı için adayan, bütün gücüyle nitelikli ders işleyen, öğrencilerini yetiştiren, toplumsal gelişime katkı veren örnek bir kişilik çağrışır. Cumhuriyetin ilk yılları ve özellikle köy enstitülü öğretmenler, bu tip öğretmen grubu için güzel örneklerdir. İdealizm ikincil olarak genelde bir akademik çalışma alanı olarak felsefede kullanılan karşılığı ile gerçekleşen var olanın madde cinsinden olmadığını, tam tersine zihin, tin ya da idea cinsinden olduğunu öne süren felsefe sistemi ya da görüşüdür. Parantez içinde Cevizci 2011. İdealizme göre mutlak gerçek fiziksel olmaktan çok ruhi veya manevidir. Duyu organlarıyla algılanan dünyayı reddetmemekle birlikte bunun mutlak gerçek olmadığını ileri sürer. Dış dünya ruhi gerçeğin yani maddi olmayan dünyadaki idealar evrenindeki gerçeğin bir görüntüsünden başka bir şey değildir. Parantez içinde Alkan 1983. Gerçeklik idealar evreninde var olandır ve insanın amacı bu gerçeklere ulaşmaya çalışmaktır. İdealizm ve onun eğitim alanına bir iz düşümü olarak belirlenen daimcilik, daimicilik ya da perennialist felsefeyi genelde üç boyutlu anlayışla değerlendirmek olanaklıdır. Öncelikle idealist eğitimde insan zihninin geliştirilmesi, evrensel doğruların belirtilmesi ve sağlam karakterli insan yetiştirilmesi amaçlanır. İkinci olarak bir amaç ya da ülkeye bağlı adanmış insanların yetiştirilmesi temeldir. Ancak tarihsel gelişim içinde perennialist eğitimin egemen görüş, ideoloji ve bilgi aktarımı haline dönüştüğü görülmektedir. Bu niteliği ile perennialist eğitimin muhafazakar bir anlayışa sahiptir. Perennialist görüşün temelleri klasik gerçekçilik içinde atılmıştır. Temelleri ve çıkışı Platon, Aristov, Thomas, Agusian'a kadar uzanır. Temsilcileri R.M. Hunshis, M.V. Doren, S. Bechin, J. Adler ve Linkostein gibi isimlerdir. Eski çağlardan günümüze gelen ve orta çağ boyunca birçok fikirle beslenen, skolastik denen felsefi ve teolojik öğretilere yer veren görüştür. Klasik görüş olarak da bilinen görüşe göre eğitim evrensel nitelikteki bazı gerçeklere dayanması gerektiği savunulur. Parantez içinde Varış 1993. Daimici perennialist eğitimin dayandığı temel ilkeler ve öğretim programının boyutları ile eğitim yönetimi anlayışına ilişkin görüşler şu biçimde ifade edilebilir. Perennialist eğitimde amaçlar 3 farklı grupta toplanabilir. Gerçek bilginin insan aklında, zihninde olması nedeniyle zihinsel gelişim esastır. İnsani değerler önemlidir, aktarılması ve geliştirilmesi planlanır, kişiliğin geliştirilmesi amaçlanır. Parantez içinde Ergun 2011. Genel kabul görmüş ya da otorite tarafından doğru bulunan bilgilerin aktarılması amaçlanır. İdealist eğitimle iyi, doğru ve güzelin öğretilmesi ve yönetilmesi bir başka amaç grubudur. Özellikle idealist, perennialist eğitimin gerçeği arama, kendini bilmeyi sağlama ve kişilik geliştirmesi biçiminde ifade edilen üç temel grup amacı bulunmaktadır. Parantez içinde Bayraklı 2002. Perennialist anlayışın içerik ve konu bağlamında temel özellikleri şu biçimde özetlenebilir. Merkezde konular, dersler, evrensel doğrular ve bunları aktaracak öğretmen bulunur. Perennialistler, konu alanı ve bilgi merkezli program geliştirme yaklaşımlarını benimsemiştir. Soru cevap, ezberleme ve düz anlatım öğretim teknikleri arasındadır. Perennialistlerde öğrencilerin başarılarını birbirleriyle kıyaslayan norm dayanıklı değerlendirme tercih edilmektedir. Değerlendirme konuları öğrencilerin genel zihin yeteneklerini kullanmalarını gerektiren konular arasından seçilmekte, öğretim sonu düzey belirleme sınavları yapılmaktadır. İdealist felsefeye göre öğretmen, kültürel değerleri sergileyen örnek kişiliktir. Bu nitelikleri mükemmelleştiren, kendini gerçekleştiren, benliğe ve içsel bir ruhi gelişimi gösteren bir niteliktedir. Öğretmenin temel amacı kişilikli öğrenci yetiştirmektir. Parantez içinde Aslan 2012. Öğrenci genelde pasif bir ögedir ve verilenleri öğrenmekle yükümlü, zihnini geliştirmekle yükümlüdür. Öğrenciler doğruyu aramaya teşvik edilen pasif ögelerdir. Parantez içinde Gutek 2001. Eğitimin yönetimi açısından perennialistler disiplinci bir anlayışa sahiptirler. Bu anlayışa göre kurumlar gelenekçi ve klasik bir yönetim anlayışla yönetilmelidir. Öğretmen ve otorite merkezli yönetim söz konusudur. Cezaya yer verilmesi savunulur. Üretimde etkili ve verimli kurum oluşturulması temeldir. İdealist ve perennialistlerin genel görüşleri, öğretim süreci, öğretmen-öğrenci ve eğitim yönetimine ilişkin görüşler tabloda verilmiştir. İdealist, perennialist eğitimin temel nitelikleri. Genel görüşler, öğretim süreci, öğretmen ve öğrenci, eğitim yönetimi olarak dörde ayrılmıştır. Genel görüşler, 1. Evrensel, iyi, doğru, güzel, gerçek zihindedir, değişmez değerler. Öğretim süreci, 1. Bilgi aktarmacılık, 2. Soru ve cevap yöntemi, 3. Ezberleme, güzel okuma, 4. Klasikleri okuma, 5. Alıştırma ve soru çözme, 6. Sokratik düşünme. Öğretmen ve öğrenci, 1. Ahlaki, manevi önderlik, 2. Örnek kişilik, modellik, 3. Sezdirme ve keşfettirme, 4. Aktif öğretmen, 5. Pasif öğrenci. Eğitim yönetimi, 1. Disiplin yönetim, 2. Cezaya yer verilmelidir, 3. Merkezi yönetim, 4. Klasik yönetim anlayışı. İdealist, perennialist eğitim anlayışına yönelik olarak şu eleştiriler yapılabilir. Bu eğitim anlayışının konu ve öğretmen merkezli oluşu, öğrenmeyi zorlaştırabilir. Bilmek gerekir ki bu yaklaşımın konu odaklı oluşu ve konuların kesin bir hat ile birbirinden ayrık oluşu, sistemin yaşamdan kopuk oluşuna neden olmaktadır. Eğitim sadece bilgi ve kültür aktarmacılık değildir. Öğrencinin ilgi ve gereksinimleri göz ardı edilmiştir. Sıkı ve disiplinci bir yönetim anlayışı totaliter okul yönetimi oluşturmuştur. Realist, esasici görüşler ve eğitime yansımaları. Realizm, sözcük karşılığı ile gerçekçilik anlamı taşımaktadır. Bilgi öznesinin zihinsel tasavvurlarından bağımsız olarak bir nesneler dünyasının var olduğunu ve bütün dünyanın insanın sahip olduğu bilgi edinme araç ve yöntemleriyle bilinebileceğini savunan görüştür. Olay ve durumları zihinsel olana göre değil, algılanabilir, gözlenebilir olana göre davranma biçimi olarak da tanımlanır. Parantez içinde Bakırcıoğlu 2012. Realizmin eğitim bağlamında temel çıkış noktası şu biçimdedir. Gerçekler insan zihninden bağımsızdır ve insan doğuştan bilgiye sahip değildir. Bunun yanı sıra insan toplumsal, kültürel varlıktır. Bu iki temel gerekçe bir bakıma eğitime toplumsal gerçeği, olguları ve kültürü öğretme ve aktarma görevi yüklemektedir. Realist felsefenin tarihsel gelişim sürecinde gerek genel gerekse eğitim alanında kullanımı açısından ikircikli bir gelişim geçirdiğini söylemek olanaklıdır. Genel olarak realizm, gerçeği görmek, anlayarak olgu ve duruma göre davranmak anlamı taşımaktadır. Bu yönüyle realist felsefe, idealizme göre daha çağdaş ve ilerici nitelik taşır. Bununla birlikte zamanla salt egemen kültürü aktarma işlevine bürününce muhafazakar niteliğe evrilmiştir. Realist felsefe, eğitim alanında esasicilik felsefesiyle yer edinmiştir. Esasicilik felsefesi, idealist felsefenin de kimi etkilerini taşımakla birlikte realist felsefenin etkisini daha çok gösterir. Temellendiricilik ve özgürcülük karşılığı da kullanılan esasici eğitim, genel olarak kültür aktarıcılık işlevi yüklenir. Realistler, değerlerin objektif ve devamlı olduğunu öne sürerler. Eğitim sistemi de belirli ve iyi tanımlanmış değerlere göre düzenlenmelidir. Bu değerler, insanlık tarihi boyunca belirlenmiş değerler olmalı ve bir insan için doğru olan diğer tüm insanlar için de doğru olmalıdır. Parantez içinde Alkan 1983, sayfa 10-11. Realist ve esasici eğitimin amaçları şu biçimde ifade edilebilir. Eğitim toplumun kültürel birikimini, değerlerini yeni kuşaklara aktarmalı ve kültürel mirası korumalıdır. Eğitimin amaçlarından biri tüme varım yoluyla öğrenilecek doğru bilgiyi kazandırmaktır. Aklı kullanma yollarını öğreterek bireyleri mutlak doğrulara ulaştırmak bir başka amaçtır. Genel olarak genel ortak kültürel değer, kazanım ve kültürün aktarılması amacıyla konu alanı odaklı çalışması esastır. Konu alanı merkeze alınarak programlar oluşturulur. Esasici görüşe göre eğitim insanlığın mirası olan organize edilmiş bilgi, beceri ve olgulara dayandırılır. Bu nedenle temel konuların etkin biçimde okutulması, öğretilmesi esastır. Buna göre temel disiplinler özellikle ilk öğretimde okuma, yazma, aritmetik gibi temel beceriler eğitim sürecinde ağırlık taşımalıdır. Parantez içinde Varış, V.D. 1993. Esasicilik felsefesi, öğretim süreci ilke ve yöntemlerine ilişkin şu görüşleriyle öne çıkmaktadır. Öğrenme süreci zorlu bir süreçtir. Sıkı ve zorlu bir çalışma gerektirir. Çaba ve sıkı disiplin önemlidir. Geçmiş deneyimler insan yaşamında etkilidir. İnsanlığın bilgi birikimi geleneksel programlardaki temel derslerde yer almalıdır. Geleneksel öğretim yöntemlerine yer verilmeli, ancak yaparak, yaşayarak ve problem çözmeye kimi zaman yer verilebilir. Parantez içinde Demirel ve Ün 1987. Bilgi, deney, gözlem ve arama ile öğrenilir. Ancak esasici görüşte öğrenmede ezberleme ve tekrar üzerine durulur. Bireysel ayrılıklara karşın içeriğin temel yönlerinin kavranması gereklidir. Ölçme ve değerlendirme bağlamında esasicilik felsefenin temel nitelikleri şunlardır. Klasik ölçme araçları kullanılarak istenilenlerin ne derece öğrenildiği test edilmeye çalışılır. Realist ve esasici eğitimde öğretmen ve öğrenciye ilişkin temel varsayımlar şu şekilde özetlenebilir. Öğretmenin rolü çocuğun dünyası ile yetişkinin dünyasını uyumlu hale getirmektir. Öğretmen kültürel mirasın aktarıcısıdır ve etkindir. Buna karşılık öğrenci edilgendir. Parantez içinde Bakırcıoğlu 2012. Eğitim yönetimi bağlamında gelenekçi ve etkili olmayı merkeze alan bir anlayışın egemen olduğu açıktır. Klasik yönetim kuramlarının temelinde yatan yönetim için iyi olanın her zaman çalışan için de iyi olması anlayışı. Parantez içinde Aydın 2010 sayfa 104. Realizmin değer anlayışı ile örtüşmektedir. Realist ve esasicilerin genel görüşleri, öğretim süreci, öğretmen-öğrenci ve eğitim yönetimine ilişkin görüşler tabloda verilmiştir. Realist ve esasici eğitime temel nitelikleri. Genel görüşler, öğretim süreci, öğretmen ve öğrenci, eğitim yönetimi olarak dörde ayrılır. Genel görüşler, 1. Var olan her şey gerçektir. 2. Gerçek toplumdadır. 3. Bilgi sonradan kazanılır. 4. Doğa ve çevreye uyum. Öğretim süreci. 1. Kültür aktarmacılık. 2. Toplumun devamlılığı. 3. Konu odaklılık. 4. Bilgi, deney, gözlem. 5. Tüme varım, düz anlatım. 6. Nesnel ölçme. 7. Klasik ölçme teknikleri. Öğretmen ve öğrenci. 1. Öğretmen otoritenin disiplinin kaynağıdır. 2. Öğrenciyi yaşama hazırlama görevi. 3. Öğretmen merkezlilik. 4. Öğrenme sorumluluğu öğrenciye aittir. Eğitim yönetimi. 1. Disiplinli eğitim. 2. Kurallar önemlidir. 3. Cezaya yer verilir. İlk çıkışlarında değişimci ve dönüşümcü bir nitelik taşısalar da zamanla egemen kültür ve bilgi aktarıcılığı rolü yüklenmişlerdir. Esasici ve realist uygulamalara kimi eleştiriler yapılabilir? Bu felsefeler kültürün aktarılması ve geleneğin sürdürülmesi nitelikleriyle öne çıkmaktadır. Esasici felsefeler eğitimi sadece kültür ve bilgi aktarmacılığı amaçlarıyla ele almaktadır. Bu yüzden muhafazakar nitelik taşırlar. Eğitim sadece muhafaza eden değil, değiştiren bir nitelik taşır. Sadece toplumun tekrarı ilerlemeye karşıtlık yaratmış ve eğitim stotikocu bir işlev yüklenmiştir. Püf noktası. Perennialist ve realist felsefeler var olanı korumak gibi bir işleve sahip olduklarından göreceli olarak muhafazakar nitelik taşırlar. Deneyici, yararcı görüşler ve eğitime yansımaları. Genel olarak alan yazında deneyici, yararcı görüş yaklaşımı adıyla bir felsefi grup olarak kullanma eğilimi yaygın değildir. Bu başlık altında felsefeleri pragmatist, parantez içinde yararcılık ve bu felsefenin eğitim alanına yansıması progressivist, parantez içinde ilerlemecilik felsefesi biçiminde belirlemek olanaklıdır. Genel bir ifadeyle bu felsefelerin ortak noktası yaklaşımlarını deney, gözlem, ispat, özetle bilimsel bir bakışa dayandırmalarıdır. Daimici ve esasici felsefelerle kıyaslandığında hazır, egemen bir kültür ya da bilgi aktarmacılığı yerine deneye, araştırma ve kanıtlamaya dayalı yeni bilgi ve olguların bulunması ve öğretilmesi amaçlanmaktadır. Progressivist görüş, günümüz Türkçesinde ilerlemecilik kavramıyla karşılanmaktadır. İlerlemecilik, felsefi yararcılık felsefenin bir bakıma eğitim alanına yansımasıdır denilebilir. İlerlemecilik felsefesi geleneksel eğitimin tutuculuk, biçimcilik, sıkı disiplinci ve dayatmacılık anlayışına karşıtlık gösterir. Akımın temsilcileri olarak Heraklitos, Protagoras, Bacon, Auguste Comte, John Dewey sayılabilir. Parantez içinde Türkoğlu 1996. İlerlemecilik felsefesine göre eğitimin amaçları toplumsal yarar odaklı olmalıdır. Eğitim toplumsal ve bireysel gelişim ve değişim aracı olarak işlev yüklenir. Demokratik değer ile bilişsel, duyusal davranışların edindirilmesi ve sürekli kılınması temel amaçlardan biridir. Yaşamı öğrenme, kişinin kendini gerçekleştirmesini sağlama, sosyal hareketliliğe katkı yapma, eğitimin amaçlarından bir gruptur. Parantez içinde Sönmez 2012. İlerlemecilik felsefesi eğitimde daha çok yaşamla iç içeliği olan konulara yer verir. İşlenen konular yaşama hazırlanmak amaçlı değil, bizatihi yaşamın kendisi olmalıdır. Çocuğun ilgisine göre eğitim konularını belirlemeyi amaçlar. Okullar sadece öğrencilerin mesleki ve alan eğitimiyle değil, çevrenin sosyoekonomik ve politik sorun ve çözümlerini de konu edinir. Konular hem bireyin gelişimi hem de sosyoekonomik ve politik değişim odaklıdır. Parantez içinde Türer 2009. İlerlemecilik felsefesi, öğretme, öğrenme süreçleri ile uygulanan öğretim ilke ve yöntemleri açısından öğrenmenin yaşantılar yoluyla gerçekleştirilmesine esas alır. Dersin işlenişinde ve kullanılan yöntemlerin tümünde öğrencinin katılımı önemlidir. Öğrencinin aktif olması, problem çözme ve öğrencinin ilgisi temeldir. Öğretim ilkeleri bakımından yarışma değil, işbirliği ve demokratik yönetimin egemen olması beklenir. Parantez içinde Üredi 2009. İlerlemecilik felsefesi açısından öğretmen-öğrenci ilişkisi şu görüşler öne çıkmaktadır. Öğretmen yol ve gösterici ve rehberlik işlevi yüklenir. Öğrenci hedef kitledir. İlgisi belirlenen ve gereksinimlere göre gelişim sağlayan bir ögedir. Öğretmen-öğrenci ilişkileri bakımından demokratik ve işbirliğine dayalı bir ilişki ve iletişim söz konusudur. Öğretmen toplumsal sorunları eğitim ortamına taşıyan, rehberliğinde çözüm yollarını tartıştıran, araştıran, sosyal önderlik işlevi bulunan bir kişiliktir. Parantez içinde Arslan Taş 2009. Eğitim yönetimi bağlamında ilerlemecilik felsefesi şu görüşlere yer vermektedir. Sınıf, okul ve eğitim yönetiminin tüm süreçlerine katılımcılık ve demokratiklik esastır. Tüm yönetim süreçlerinin birer öğretim süreci olarak da değerlendirilmesi amaçlanır. Okulda ceza gibi tutum ve tavırlara yer verilmemelidir. Parantez içinde Terzi 2008. İlerlemecilerin genel görüşleri, öğretim süreci, öğretmen-öğrenci ve eğitim yönetimine ilişkin görüşler tabloda verilmiştir. İlerlemeci eğitime temel nitelikleri. Genel görüşler, öğretim süreci, öğretmen ve öğrenci, eğitim yönetimi olarak dörde ayrılır. Genel görüşler, 1. Bilgi aposteori, 2. Bilgi deney ve gözleme dayanır, 3. Her şey değişmektedir, 4. Eğitim yaşamın kendisi, 5. Demokratik ilkeler, 6. Toplumsal kalkınma ve değişime yönelen eğitim. Öğretim süreci. 1. Eğitim sosyal bir süreçtir. 2. İçerikte yararlıcılık. 3. Kullanılabilir edinimler. 4. Yaparak, yaşayarak öğrenme. 5. Ölçmede süreç odaklılık. 6. Proje yönetimi. 7. İşbirlikli grup etkinlikleri. Öğretmen ve öğrenci. 1. Öğrenci odaklılık. 2. İşbirliği ve karşılıklı güven. 3. kendini bilebilen öğrenci. 4. Eleştiri ve öz eleştiriye açıklık. 6. Kolaylaştırıcı öğretmen. 7. Rehber ve danışman öğretmen. Eğitim yönetimi. 1. Demokratik yönetim. 2. İşlevsellik. 3. Rekabetten çok işbirlikli katılımlı yönetim. 4. Eleştiri ve öz eleştiriye açık yönetim. 4. 5. Kararlara katılım. İlerlemecilik felsefesine yönelik yapılan eleştiriler şu biçimde sıralanabilir. İlerlemecilik felsefesi anlayışının mutlaklaştırılması, toplumun devamını sağlayan kültürün aktarılmasını engelleyebilir. Eğitimin temel görevleri arasında bulunan kültür ve bilgi aktarmanın göz ardı edilmesi onulmaz sorunlar doğurabilir. Öğrencinin ilgi ve isteğine yönelik eğitim hayalci kalabilir. Okul, özel amaçlara yönelik oluşturulmuş yapay ortamlardır. Bu nedenle okulun yaşamın kendisi olması güçtür. Yaşamın aynısı bir eğitim sistemi oluşturmak sosyal gerçeklikle bağdaşmaz. Parantez içinde Alkan 1983, Sarp Kaya 2007. Püf noktası. İlerlemecilik felsefesi genelde pozitivist ve pragmatist felsefenin bir yansıması olarak demokrasi, bilimsellik yönetime ve kararlara katılma nitelikleriyle öne çıkar. İlerlemeden önce, sizce liberal uygulamalarının yansımaları nelerdir? Liberal görüşler ve eğitime yansımaları. Liberal yaklaşımın öncelikle sosyoekonomik ve politik bir yaklaşım olduğu vurgulamalıyız. Genel olarak liberalizm, ekonomik ve politik uygulamalarda bireyi ve piyasayı öne çıkaran bir yaklaşımdır. Liberalizm, toplum yönetimi bağlamında özgürlükleri, demokrasiyi, ekonomi açısından ise yatırım özgürlükleri ile piyasa için üretimi savunur. Klasik ekonomide liberalizm, serbest ticaret, işçiler ve üreticiler ve ticaret ve iş sahiplerinin serbest rekabet içinde ücret ve fiyatların saptanması esasına dayanır. Parantez içinde Karamanoğlu 2007. Liberalizm genellikle siyasal liberalizm ve ekonomik liberalizm biçiminde iki ana öbekte değerlendirilir. Siyasal liberalizm, liberal demokrasinin temel felsefesini oluşturur. Ekonomik liberalizm, kapitalizmin ideolojisi sayılır. Bir bakıma genel bir bakışla liberalizm, kapitalizmin düşünce, inanç ve vicdan ve örgütlenme özgürlüklerinin sentezidir. Liberalizmin hareket noktası ya da temel kabulleri aklın öne çıkarılması, bireyciliğin öne çıkarılması ve özgürlük düşüncesidir. Liberalizm siyasal açıdan bireyin toplum içinde üstünlüğüne inanır. Liberalizm ayrıca kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasını, demokrasinin işlemesini, İktisadi alanda da özel mülkiyet ve girişimi benimser. Parantez içinde Çam 2005. Liberalizm kuşkusuz doğrudan bir eğitim yaklaşımı, hele bir eğitim felsefesi hiç değildir. Bununla birlikte bir sosyoekonomik ve politik yaklaşım olarak eğitim anlayış ve uygulamaları üzerinde etkilidir. Etkileri iki ana öbekte toplanabilir. Etkilerin bir kısmı eğitimin ekonomik ve örgütsel yönetim açısından nasıl olacağına ilişkindir. Diğer bir kısmı ise eğitimin nasıl olacağıyla ilişkilidir. Bir bakıma liberalizm, sosyoekonomik ve politik tercihleri ile eğitimi makro düzeyde etkilerken, öğretimin nasıl olacağına ilişkin görüşleriyle mikro düzeyde etkiler. Sosyoekonomik ve politik açıdan liberalizmin eğitim üzerindeki etkileri, mülkiyet, özgürlük ve politik algılarla ilgilidir. Bu bağlamda liberalizm, kıt kaynakların piyasa ekonomisi içinde en etkili ve verimli olarak değerlendirileceğini savunur. Liberal anlayışla eğitim yönetimi ve ekonomisi bağlamında şu uygulamalar görülür. Bu açıdan eğitim kurumlarının özelleştirilmesi, arsa ve binaların satılması, öğrencilerden eğitime katkı payı alınması, hizmetlerin alt işverenlere verilmesi, özel okulların ve dershaneciliğin geliştirilmesi kimi örneklerdir. Liberal eğitim, öncelikle bireyi merkeze alan bir anlayışa sahiptir. Bu eğitim anlayışında bireyin yaşamın karmaşasına, çeşitliliğine ve değişimine daha dirençli olma yaklaşımı vardır. Bu bağlamda bireylerin bilimsel olarak fen ve sosyal bilim alanları ile güzel sanatlar alanlarında bütüncül olarak yetiştirilmesi amaçlanır. Liberal eğitimin diğer amaçları ise bireylerin sosyal sorumluluk duygusunun yanı sıra iletişim kurma, analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesidir. Liberalizm ayrıca entelektüel yönü güçlü ve pratik becerileri gelişmiş birey yetiştirilmesini önemser. Liberalizmin bilimsel bilgiyi ve bu bilginin yaygın kullanımını savunur. Liberalizme göre akıl tek yol göstericidir ve insan aklı sürekli ileriye doğru gelişir. Birey ve eğitimin görevi ise akılcı düşünme yol ve yöntemlerini geliştirme gerekliliğidir. Parantez içinde Ağaoğulları ve Köker 1991. Bu bağlamda serbest piyasa ekonomisinin kavratılması, temel hak ve özgürlüklerin benimsetilmesi ve içselleştirilmesi çalışmaları liberal eğitimin amaçlarıdır denilebilir. Liberalizmin doğrudan bir eğitim yaklaşımı olmaması nedeniyle doğrudan eğitime özgü detaylı görüşü yoktur. Bununla birlikte gerek program gerekse yönetim bağlamlı kimi görüşler şu biçimde ifade edilebilir. Bireyin kendini gerçekleştirmesinde özgürlükçü değerlerle piyasa ekonomisinin benimsetilmesi önemlidir. Bu da liberal eğitimin amaçlarından biridir. Öğretimin uygulanmasında bireyin merkeze alınması, olanaklardan en akılcı biçimde yararlanılması, bireyin kişiliğinin geliştirilmesine katkı kimi uygulama ilkeleri olarak sıralanabilir. Eşit davranma, yarışma, rekabet ile sınıfın ve okulun demokratik yönetimi ise yönetim boyutlu kimi esaslar olarak ifade edilebilir. Liberal eğitimin genel görüşleri, öğretim süreci, öğretmen-öğrenci ve eğitim yönetimine ilişkin görüşler tabloda verilmiştir. Liberal eğitimin temel nitelikleri. Genel görüşler, öğretim süreci, öğretmen ve öğrenci, eğitim yönetimi olarak dörde ayrılır. Genel görüşler, piyasa için üretim, özgürlükçü eğitim, demokratik rejim, düşünce, inanç, örgütlenme özgürlüğü, iktisadi yatırım özgürlüğü. Öğretim süreci, özgürlükçü anlayış, bireyin kendini gerçekleştirmesine olanak, akılcılık, liberal ahlak ve etik, liberal değerler. Öğretmen ve öğrenci, eşitlikçi, sosyal sorumluluğu yüksek öğrenci, akılcı davranış, objektif bilimsel ölçme ve değerlendirme. Eğitim yönetimi, özgürlükçü yönetim, hareket serbestisi, görev odaklı yönetime katılma, demokratik anlayış, rekabetçi işleyiş, paralı eğitim. Liberalizmin eğitime uyarlanması bağlamında olumlu ve olumsuz görüşler şu biçimde sıralanabilir. Liberalizm, özgürlük, etkililik ve verimlilik gibi kimi kazanımlar açısından olumlu bulunur. Bireyin kendini bulması, akılcı düşüncenin geliştirilmesi ve analitik düşünme gibi nitelikler de kuşkusuz olumluluklardır. Buna karşılık piyasa ekonomisine yönelik eşit olmayan gelişim ve kaynakların dağılımındaki adaletsizlik gibi eleştiriler yapılmıştır. Liberal ekonomik politikalar sosyal sınıf ve katmanlar arasında farklılaşmaya neden olmaktadır. Eğitimde özelleştirme gibi kimi uygulamalar eğitimi piyasalaştırarak fırsat ve olanak eşitliğini olumsuz etkilemektedir. Özellikle neoliberal etkilerle devletin sosyal yönü zayıflatılarak eğitim paran kadar oku gibi bir anlayışa dönüştürülmektedir. Ayrıca okulların niteliği sorunu, okulların eğitim programları, kullanılan teknolojinin iyileştirilmesi, öğretim yılının arttırılmasından öte siyasal ve ekonomik sistem sorunudur. Parantez içinde İnal 2012. Bu bakımdan kapitalist ve liberal anlayışlar sorunu çözememektedir. Püf noktası. Liberalizm doğrudan bir eğitim felsefesi olmaktan çok sosyoekonomik ve politik bir yaklaşımdır. Yeniden oluşturmacı görüşler ve eğitime yansımaları. İngilizce rekonstrüksiyonizm, Türk eğitim alanında yeniden yapılandırmacılık ya da yeniden oluşturmacılık karşılıklarıyla yer edinmektedir. Yeniden oluşturmacılık felsefi pragmatik felsefeye dayanmakta ve parantez içinde arkesi değişime olarak belirlenmektedir. Pragmatik felsefeye dayanması ve kimi özellikleri nedeniyle ilerlemecilik felsefenin devamı biçimde yorumlanır. Parantez içinde Sözer 2012. Yeniden oluşturmacılık felsefesi eğitime var olanın aktarılması, geliştirilmesi değil, değişimin sağlayıcı rolünü yükler. Buna bağlı olarak yeniden oluşturmacılık felsefesi eğitimle toplumun kültürel ve sosyolojik olarak yapılandırılmasını amaçlar. Aynı zamanda pragmatik felsefeye dayalı olarak sosyalleşmeyi ve kültürlenmeyi sağlama işlevi de yüklenir. Bu boyutuyla muhafazakar bir işlev yüklendiği ifade edilir. Ancak yeniden oluşturmacılık, pragmatik bu durumla yetinmeyen eğitimi sürekli değişimin bir aracı olarak kültürü yeniden yaratmayı ve geleceği şekillendirmeyi amaçlar. Parantez içinde Cevizci 2012. Eğitime mikro düzeyde amaçlar açısından bakıldığında, demokratik yaşamı gerçekleştirmeye katkı, barışsever, insancıl kişiler geliştirmektir. Kişilikler geliştirmektir. Bu amaçla kendini tanıyan, kişilik geliştiren ve kendini gerçekleştiren birey yetiştirme eğitimin temel amaçlarından bir kısmıdır. Parantez içinde Türkoğlu 1996. Konu ve içerik açısından mutlak doğruların bulunmadığı değişime açık bir nitelik gösterir. Bu bağlamda kültürün aktarılmasına karşıtlık olmamakla birlikte değişime göre şekillendirilmesi amaçlanan bir öğretim programı uygulanılmaya çalışılır. Genelde eğitsel sorunlarının psikolojik boyutuyla ele alınmasını bir eksiklik olarak gören yeniden oluşturmacılık eğitime antropolojik konu ve içerik katmıştır. Salt bilgi aktarmacılık da bir olumsuzluktur görüşünden hareketle eğitime bireysel yaratıcılık ve toplumsal odaklı konulara yer verilmesi temel alınmıştır. Parantez içinde Alkan 1983. Yeniden oluşturmacılık felsefesi, öğretim ilke ve yöntemleri açısından kuram ve uygulama bütünlüğünü savunan bir yaklaşma sahiptir. Eleştirel düşünceyi geliştirmek, sorunu saptamak ve çözüm üretmek seçilecek öğretim ilke ve yöntemlerinde temel ölçütlerdir. Bu açıdan deney, gözlem, gezi, araştırma ve geliştirme kullanılan kimi tekniklerdir. Yöntemlerin işlenen konu ve tema üzerinde ısrarcılık ve inat, uygulama için güç oluşturma, duygusal birliktelik içermesi beklenir. Parantez içinde Bayraklı 2002. Ölçme ve değerlendirme sürecine ilişkin şu görüşler öne çıkmaktadır. Sorular, eleştirel ve analitik düşüncenin kullanılıp kullanılmadığını ölçer nitelikte sorulardan oluşturulur. Ölçmede hedef kitlenin gizli yeteneklerinin ortaya çıkarılmasıdır. Parantez içinde Sönmez 2012. Öğrenilenlerin toplumsal sorunu belirleme ve çözme konusunda ne derece etkili kullanıldığının ölçülmesi amaçlanır. Yeniden oluşturmacılık felsefesi, öğretmen-öğrenci birlikteliğini ve işbirlikli çalışmasını amaçlayan bir anlayışı yansıtır. Öğretmen ve öğrencinin demokratik davranışları kazanmış olması beklenir. Bu anlayışa göre öğretmenin salt kendi görüşünü öğrencilere dayatmaması esastır. Öğretmen, kuram uygulama bütünlüğünü sağlayarak uygulamaya ağırlık vermelidir. Öğretmen, cezayı bir disiplin aracı olarak kullanmamalıdır. Parantez içinde Arslantaş 2009. Eğitim yönetimi açısından yeniden oluşturmacılık felsefesi özü gereği değişimcidir. İlerlemecilik felsefesi sorunların analiz edildiği, yorumlandığı bir nitelik gösterirken, yeniden oluşturmacılık çözüm geliştiren ve çözümü uygulayan bir nitelik gösterir. Eğitim kurumları demokratik sosyal bir düzenin gerçekleştirilmesi için bir araçtır. Parantez içinde Türer 2009. Yeniden oluşturmacılık felsefesinin genel görüşleri, öğretim süreci, öğretmen-öğrenci ve eğitim yönetimine ilişkin görüşler tabloda verilmiştir. Yeniden oluşturmacılık felsefesinin temel nitelikleri. Genel görüşler, öğretim süreci, öğretmen ve öğrenci, eğitim yönetimi olarak dörde ayrılır. Genel görüşler, değişim uygun eğitim geliştirme, yenileşmeye uygun yapı oluşturma, örgütsel kültür oluşturma, bilimsel yöntem. Öğretim süreci, kültürel çoğulculuk, grup süreci, problem çözme, uygulamalı eğitim, çok yönlü ölçme süreci ve değerleme. Öğretmen ve öğrenci, sosyal önderlik, değişimi yöneten, değişim ajanı, öğrenci kendi bilgi kavrayışına inşa etme, öğrenen merkezli. Eğitim yönetimi, çatışma yönetimi, esneklik, demokratik kültür, bilimsel yönetim yaklaşımına yer verme, şekilci disipline karşıtlık. Yeniden oluşturmacılık felsefesine yönelik yapılan kimi eleştiri ve değerlendirmeler şu biçimde ifade edilebilir. Yeniden oluşturmacılık bir eğitim felsefesi olmaktan çok sosyal inşacılık, yeni düzen kurma işlevi görmektir. Bu durum klasik eğitim algısından öte muhafazakarlığa karşıt bir anlayıştır. Bu niteliği ile devrimci, dönüştürücü bir anlayışı yansıtır ve değiştirici işlev gösterir. Eğitime yüklenen sosyoekonomik ve politik sorunlara eğitimin çözme olanağı sınırlıdır. Bu bağlamda diyalektik materyalist eğitimin bir üst yapı kurumu olması nedeniyle değişimi yapamayacağı ancak değişime göre şekillenebileceğini savunur. İşlevselcilik açısından ise bir toplumsal kurum olarak eğitimin siyaset kurumunun baskısından ne kadar bağımsız olacağı tartışmalıdır. İlerlemeden önce, uygulanan eğitim sistemlerine ne tür sorunlar olduğunu düşünüyorsunuz? Alternatif eğitim uygulamaları neler olabilir? Eleştirel, radikal, pedagojik ve politeknik eğitimin eğitime yansımaları. Eleştirel, radikal pedagojinin eğitime ilişkin temel nitelikleri ortaya konulurken, diğer felsefe ve yaklaşımlardan farklı bir yöntem izlenilmesi bir zorunluluktur. Çünkü eleştirel, radikal pedagoji bir alternatif uygulama olmaktan çok okul ve var olan eğitim sistemlerine yönelik eleştiri yapan bir akım niteliği gösterir. Bununla birlikte kimi eleştirel yaklaşımı ve alternatif duruşu nedeniyle politeknik eğitimde bu grup içinde incelenebilir. Bu nedenden ötürü bu çalışma içinde politeknik eğitim eleştirel radikal pedagoji ile aynı alt başlıkta çalışılmıştır. Eleştirel radikal pedagoji bir felsefe olmaktan çok eleştirel sosyoekonomik ve politik görüşler birikimidir. Eleştirel radikal pedagojik görüşler, egemen eğitim uygulamalarına yönelik köktenci eleştiri yapan düşünsel akımlardır. Genelde okula yönelik eleştiriler başlığı altında toplanırlar. Radikal pedagojik görüşler genelde Marksist, sosyalist, siyasal bakış kaynaklıdır. Felsefi olarak genelde materyalist felsefe ürünüdür. Eğitime yönelik radikal yaklaşımın önemli bir ögesi, 19 ve 20. yüzyıllarda kitlesel okul eğitiminin ortaya çıkmasına gösterilen tepki olmuştur. Bu dönemde devletin desteklediği ve düzenlediği okullarda genel zorunlu eğitim verilmesi yönünde sürekli bir eğilim vardı. Devlet okulu eğitimi ile radikal eğitim neredeyse birbiriyle çelişen kavramlardır. Radikal pedagoji sadece okuldaki geleneksel öğrenme modellerini değil, aynı zamanda çocuk yetiştirme yöntemlerini ve ailenin örgütlenmesini de kapsar. Eleştirel radikal pedagoji esas ilke, bilgi ve iktidarın her zaman tartışılabilir, hesap sorulabilir ve eleştiriye tabi olgular olarak kabul görmesidir. Parantez içinde Greaux 2007. Eleştirel radikal pedagojiye göre eğitim öncelikli olarak siyasal işlevlidir. Eğitim bir iktidar pratiği, siyasal gücün tesis edilmesi ve meşrulaştırılması için önemli bir pratiktir. Eğitim bu işlevi yerine getirirken farklı sosyal sınıf ve katmanları ötekileştirmekte, seslerini boğmaktadır. Bu nedenle ötekileştirilenlerin bilinç kazanması için pedagojinin yeni bir anlam kazanması gerekir. Radikal pedagoji eğitimin yeni anlam kalıp kazanması, demokratikleştirilmesi gerçeğini savunur. Parantez içinde İnal 2011. Eleştirel radikal pedagoji değişik kategorilerde incelenir. Eleştirel eğitim, eğitime eleştirel yaklaşım ve okul temelli eleştiriler biçiminde iki ana grupta toplanır. Parantez içinde Yıldırım 2010. Eleştirel radikal pedagoji, insanların özgürleşmelerini ve bilinçlerinin geliştirilmesini amaçlar. Parantez içinde Black Leith ve Hunt 1989. Kuramın öncülerinden Freire 2009. Freire'e göre eleştirel pedagojiye inanan eğitimci özgürlükçü bir eğitimcidir. Dolayısıyla özgürlükçü öğretmenler yetiştirilebilmek için öncelikle onların mevcut eğitim sistemini ne kadar tanıdıkları ve eleştirel pedagoji ilkelerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi gerekir. Laren 2007 belirttiği gibi okullar eleştirel bilginin üretim alanı olmalıdır. Okul öğrencileri sosyal dönüşüm ve eleştirel yurttaşlık temsilcisi olarak yetiştirilmelidir. Okullar tüm gruplar için sosyal adaleti sağlamak, sömürü, ırkçılık ve cinsiyet ayrımcılığı gibi her türlü olumsuzluğun sona ermesine çalışan ortak hayalleri teşvik etmelidir. Püf noktası. Eleştirel pedagoji genelde kapitalist toplumlarda uygulanan eğitime bir eleştirel yaklaşım olarak belirginleşmektedir. Eleştirel radikal pedagojinin en temel gereği diyalogçu olmasıdır. Öğretmen ile öğrenci arasında diyaloğu sağlanmayan bir eğitim özgürleştirici olamaz. Özgürleşme hedefine götürecek devrimci bir önderlik için en doğru yönetimin diyalogdan geçtiğini belirtmektir. Eleştirel pedagojide öğretmen geleneksel pedagojinin getirdiği hiyerarşik üstünlüğünü öğrenciyi kendisiyle eşit bir konumda görür. Özgürlükçü bir eğitim, öğretmen-öğrenci çelişkisini çözmekle işe başlamalıdır. Çünkü özgürlükçü bir eğitim çalışmasının varoluş nedeni uzlaşma güdüsündedir. Kutupları öyle uzlaştırmalıdır ki her iki taraf da aynı anda öğrenciler ve öğretmenler olmalıdır. Parantez içinde Freire 2009. Ayrım sonu. Sayfa 64.